Merhabalar, hoş geldiniz. Deniz Spor Supporters Club olarak her hafta düzenli şekilde yayınladığımız Deniz Spor Podcast serimizin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde iki ana konu başlığımız var. İlk önce 3-0 kaybettiğimiz Antalyaspor mücadelesini değerlendireceğiz. Daha sonra da pazartesi günü kendi evimizde oynayacağımız Göztepe maçının bir öngörüsünü yapmaya çalışacağız. İstersen hemen başlayalım Antalyaspor maçından.
Elbette başlayabiliriz. Şimdi yani gönül istiyor ki aslında takımımızın saha içerisinde yaptığı ahenkleri değerlendirelim. İşte gönül ister ki farklı hücum planlarını değerlendirelim. Ya da Avrupa'nın çeşitli kulüplerinde olduğu gibi işte örneğin yani farazi olarak söylüyorum bunları. Sağ iç oyuncumuzun kanada açılmasını değerlendirelim. İşte Mezelle rolünü kullanmamızı değerlendirelim. Ya da yani örneğin üçlü bir savunma sistemi olarak farklı bir şey denemiş olalım ve bu savunmadaki stoperlerimizin bir bek gibi hücuma bindirmesini konuşalım. Gibi yani bunu böyle olsun manasında değil. Farklı hücum planları ve sahada gösterilen farklı organizasyonları değerlendirelim isterim ama bu ve bunun gibi bunlara benzer herhangi bir şey göremiyoruz sezon başından beri. Mütemadiyen kötü oyunlar, birbirini takip eden bekle ve çık oyunları. Hücumda yani onlarca yıldır ezbere olan, kanada yayılmaktan başka hiçbir varlık gösteremeyen bir takımımız var. Dolayısıyla bu haftaki Antalyaspor karşılaşmasında da sahadaki bu ve buna benzer konuları değil de nasıl yenildiğimizi aslında konuşacağız. Dolayısıyla bu podcast serilerimizde aslında bizim açımızdan kötü oluyor diyebiliriz.
Ya tabii ki bu dördüncü bölümümüz. Dört bölümdür. Yani kupa maçlarına çıkıyorum, ligde yenilmiş, böyle kötü bir performans sergileyen ya da bizim için vasatın altında olan bir performansı sürekli değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bu bizi aslında üze üze yapıyoruz aslında bunu.
Kesinlikle ve maalesef de bir söylediklerimizi tekrara düşen şeyler oluyor ama işte bu maçta da yine böyle bir durum vardı. Galatasaray maçıyla kıyasladığımda ilk farklılık şu: Murawski 8 numara rolünde, Onazi 6 numara rolündeydi. Yani bir farklılık, farklı deneme olarak. Ama tabii ki ikisi de ön libero karakterli ya da daha global deyimle defansif orta saha rolündeydi bunların. Şimdi ben sondan başlayayım böyle. Mehmet hocamız maç sonunda maça iyi başladık, gol bulsak oyunun rengi değişirdi şeklinde yorumlamaya başladı maçı. Yani herhalde ilk bir 4-5 dakika gibi bir iyi başlamadan söz edilebilir. Bu da işte ev sahibi takımı olmanın avantajıyla bir
maça tempolu başlama, birazcık istekli başlama gibi bir durum vardı.
İşte o arada da birkaç korner kazandık. Bu yani bunun akabinde zaten Antalyaspor oyuna dengeyi koydu. Yani Antalyaspor böyle çok üstün oynadığı bölümler olmadı da. Ama dengede giden bir maçtı ve biz ancak yani korner kazanabildik. Daha da başka bir şey yok.
Yani totalde baktığımız zaman %70'e yakın, %69.3 topla oynamışız. Bu hafta oynanan maçlar içinde en çok başarılı pas yapan takımız gibi gibi bazı istatistiklerde çok yüksek seviyedeyiz. Ama pozisyon üretimi anlamında Antalyaspor'un çok altındaydık mesela.
Elbette zaten yani isabetli şut sayımız maçtaki 2. Ve bu isabetli şut kornerlerden gelen kafa vuruşları. Yani stoperimiz Oğuz Yılmaz'ın 2 kornerde topu kafasıyla vurup kaleciyi kurtardığı pozisyonlar bunlar. Bunun dışında isabetli şut atamadık maç boyunca. Yani işte başta dedim ezbere, onlarca yıldır yapılan ezbere oyun planı. Tek oyun planımız Mado Barrow'u kaçırıp orta attırmak. Yani kanatlara oyunu yayıp genişletip oyunu. Başka da hiçbir set planı ve hiçbir şey
yani
yoktu.
Savunma arkasına uzun bir top ve açılan ortalara vuruş ve maç boyunca da bunu denedik. Yani sürekli bunu yaptık ama hiçbir şekilde bizim adımıza bir başarı olmadı bu.
Kesinlikle yani maçta şöyle defalarca sekans var. Şimdi %70 topla oynadık dedin. Bu topu nasıl oynadık? Şöyle açıklayabiliriz. Şimdi kalemizden top çıkıyor. O top muhakkak bir stoperlerimizin arasında birkaç kez gidip geliyor.
Haritasında da bunu çok net görüyoruz. Yani bizim birinci bölgemizin sonunda, ikinci bölgenin başlangıcında bir yoğunlaşma var. Çünkü stoperlerimiz arasında sürekli top geldi gitti.
Yani o stoperlerin ikisine de top değmeden top bir kere çıkmıyor. Direkt de çıkmıyor. O top bir kere stoperlerden sonra ya sağ bekimize ya da sol bekimize bir uğruyor. Onlar da dokunmak zorunda. Top tekrar geliyor. Stoperlerimizden sonra top merkez orta sahamıza geliyor. Ve merkez orta sahamız 6 numara karakterli olduğu için, pivot rolleri olmadığı için top geriye stopere geliyor. Yani orada şöyle bir sekans var. Hani 3. bölgede 10 numarayla santrafor bir Verkaç'a girer ve şut pozisyonu olur ya. Onun gibi çok saçma bir şekilde 1. bölgeyle 2. bölgede top Onazi ya da Muravski'ye geliyor. Geri stopere geliyor.
Yani bir al-ver durum oluyor sürekli. Al-ver, al-ver. Evet. Sürekli böyle bir durum oluşuyor orada.
Dolayısıyla o top oradan çıkmıyor. Topun çıkması için zaten oyundaki en temel problemimiz bu. 10 numara olarak kullandığımız Aysati, yani 10 numara mevkisinde kullandığımız daha doğru ifadeyle. Çünkü 10 numara öyle kullanılmaz. Aysati topu çıkartmak için orta sahaya kadar geliyor. Ve dolayısıyla şöyle de bir durum var. Yani ısı haritasında da ortalama pozisyonlarda da bu çok net görülecektir. Aysati'nin maç içerisindeki aksiyonları ya orta saha merkezinde ya da kanada doğru açılma durumuyla ortaya çıkıyor.
Yani Antalya maçı özelinde senin söyleyeceğine direkt şunu söyleyebilirim. Muravski ve Onazi direkt orta yay çizgisinde ortalama pozisyonda. Aysati onların birazcık böyle 5 metre kadar önünde. Aysati'nin 2-3 metre önünde de Rodega var. Yani Rodega dahi pas almak için, o pas organizasyona dahil olmak için geriye kadar geliyor aslında.
Çünkü 10 numaran gelince mecburen arayı açmamak adına.
Ya tabii ki, yani pas mesafesini kısaya indirmek ve net pas yapabilmek için o da geriye kadar geliyor.
Bu görüntüde zaten bizim merkezden Antalyaspor'u delme gibi bir ihtimalimiz kalmıyor.
Aynen öyle. Ki zaten onlar da baktığımız zaman ön liberolarındaki, yani orta sahadaki savunma karakterli oyuncusu geriye doğru çekilip savunmanın, stoper ikilisinin arasına doğru gelmeye çalışmış. Ortalama pozisyonda orta sahanın yayının gerisinde. Yani onlar da o orta sahanın ya da oyunun ortasını gerçekten sağlam bir şekilde savundular.
Yani işte ilk hücum çıkışımız bu şekilde oluyor. Peki bunun devamında ne oluyor? Top ya artık, yani o anki duruma göre, ya Mado Barrow'a ya da Olcay Şahan'ın kanadına gidiyor. Bir kere zaten Olcay'ın kanadına giden toplarda geçmiş olsun. Yani o pozisyon için ruhuna el fatiha.
Ya, Olcay el frenini çekip topu ya geriye gönderiyor ya da kaybediyor.
Evet, ya da alakasız bir orta oluyor. Yani çok manasız.
Yani hedefe doğru gönderilmiş değil de böyle içeriye doğru gönderilmiş. Yani bu bir doldur boşalt şeklinde içeriye doğru dolduruyor topu.
Diğer kanada gittiğinde de tabii bu Barrow kanada doğru açılıyor. Yan çizgiye doğru. Thiago Lopez de ters ayak olmasının getirdiği pozisyonla çok gönlü bekmiş gibi biraz daha o boşluğu kapatıyor aradaki. Top yine birkaç evelenip gevelendikten sonra bir ara topla Mado Barrow'a doğru gidiyor ve Barrow ortalıyor. Maç boyunca bunun dışında herhangi bir hücum planı izleyemedik. Türkiye'deki, keza dünyada da öyle de Türkiye'de de böyle, artık alan savunması meselesi aşağı yukarı herkes tarafından kolayca yapılabilir bir durumda. Ve biz hiçbir tehlikeli aksiyon geliştiremedik burada. Keza buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Mado Barrow ile Rodega sanki ilk defa sahadaymış gibi bir görüntü verdiler. Yani bu organizasyonda yeterince çalışılmadığını söyleyebiliriz yani.
Zaten şöyle bir durum da var. Yani birkaç pozisyonda olabilir bu. Yani ortayı açarsanız o an anlaşamayabilirsiniz. Ama açılan bütün ortalar tamamen farklı yerler. Yani Rodega ön direğe koşuyorsa gelen orta arka direğe oluyor. Arka direğe açıyorsa Rodega öne koşmuş oluyor. Yani tamamen bağımsız ortalar açılıyor. Burada şunu sormak istiyorum sana. Yani bizim sene başından beri en büyük problemimiz ceza sahası içine fazla ekstradan adam sokamamak. Yani sadece Rodega olduğu zaman içeride bu şekilde çok manasız bir şekilde ortalar açılmış oluyor. Mehmet Hoca'nın bu yönde hiçbir şey yapmamasını neye bağlıyorsun? Yani içeriye ikinci bir adam sokmadığımız zaman gol olmuyor. Bunu çok açık. Yani isabetli şut dahi çekemiyoruz. O gol olmasını geçtim. Yani bunun örneğini mesela Trabzon'un rövanş maçında gördük. Recep içeriye ekstradan bir adam olarak girdi ve gol attı. Ama lig maçlarında bunu hiçbir şekilde denemiyor Mehmet Hoca. Yani bunu denememesinin sebebi sence nedir?
Birkaç kez aslında bu denenmeye çalışıldı. Ama işte topu hücuma, mesela o noktada da Rodega topu Barrow'a göndermişti. Bu sefer Rodega orada yoktu. Rakibi durdurma üzerine kurulu olduğu için ana planımız. Yani önce bir gol yemeyelim. Böyle bir aman abi, duralım abi, oyunu öldürelim abi, yavaş gibi oyun planımız olduğu için bu ana plan içerisinde yerleşmiyor. Zaten eğer bu dediğimiz gibi ceza sahası içerisine 10 numarayı, kanatı, hatta kimi takımlar artık beklerini ceza sahası kutusunun içerisine sokmaya başlıyor. Zaten böyle bir niyeti olsa Aysati gibi bir pivotu, oyun kurucuyu 10 numara mevkisinde kullanmaz zaten.
Aynen öyle yani. 8 numaraya çekip geriden oyun kurma anlamında
bir aksiyon alır. Ancak işte zaten yani Aysati'nin problemi bu. Aysati iyi bir yetenek. Ancak bir şutör değil.
Yani şutör olduğunu varsaysan bile yani girse ceza sahasının içine geriden oyun kuracak adamımız olmuyor. Çünkü iki orta sahamızda defansif karakter yani ofansif anlamda meziyetleri sınırlı bu insanların.
Elbette öyle. Yani zaten şunu söylemek lazım. Yani Aysati bu yetenekleriyle aynı ölçüde iyi bir şutör olsaydı zaten Ajax'tan, PSV'den Türkiye'ye yeri gelmezdi yani. Bunu da kabul etmek lazım.
Kesinlikle öyle.
Yani oyuncumuzu tanımak, bilmek, ona göre hareket etmek lazım. Yani dolayısıyla bu niyeti yok zaten. Bu niyeti olmadığını gösteriyor her seferinde.
Ya şöyle bir istatistik de var. Biraz önce de söyledim. Bu haftanın en çok pas yapan ve en çok başarılı pas yapan takımıyız. %84 oranında bir pas isabet oranımız var. Ve en çok pas yapan takımız. Yani isabet toplam pas anlamında 610. Ve bu 610 pasın 502 tanesi kısa pas. Yani ve 10 metre ve altında paslar yapmış. Sürekli al ver al ver olmuş. Buradan şunu da bağlamak istiyorum. Biz hafta içinde çalışmalar yapıyoruz. Antrenmanlara çıkıyor takımımız. Hiçbir hücum planı çalışılmıyor mu? Yani biraz önce söylediğinle bağlantılı olarak söylüyorum. Defansif anlamda aman abi sakin olalım. Oyunu yavaşlatalım. Rakibi durduralım. Hücumda yani top bize geçtiği zaman hiç mi bir aksiyon planımız yok? Yani 502 tane kısa pas yapıp hiç mi bir şey üretemez bir takım? Yani top bizde olduğu zaman takımın hiçbir planı yok aklında yani. Bu insanlar sadece oyunun akışına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor.
Ya şöyle, asli hücum planımız hızlı kontra oyunu. Ve bu oyunda işte zaman zaman 0-0'ın, zaman zaman biz 1-0 öndeysek bunun oyunu. Fakat 1-0, 2-0 gibi geride olduğumuz durumlarda takımın hiçbir hücum planı olmadığını ben şuradan anlayabilirim. Özellikle maçın ikinci yarısında Antalyaspor neredeyse topu almak istemedi. Yani doğal olarak Antalya'da zor bir durumda.
Kazanmaya çok ihtiyacı var.
Kesinlikle ve 2-0 önde. Dolayısıyla Antalya'nın o aksiyonunu, o planını o noktada doğru bulabiliriz. Şimdi topu biz aldığımız noktada Antalyaspor sete yerleşti ve bir alan savunması içerisine girdi. Bu noktada yaptığımız paslar zaten al gülüm ver gülüm pasları. Futbolcularımızın o noktada düşündüğü tek şey top benden çıksın, başarılı bir şekilde top, yani topu kaptırmayayım pasları onlar. Yani istatistikteki o yüksek başarı pratikte herhangi bir anlam ifade etmiyor. Yani top çıkmıyor ki zaten. Antalya kapatmış. Da oyunu hızlandıracak, hareketlendirecek, boş alanlara koşu atacak. Daha önce defalarca çalışmış olman gereken hücum planlarını işletmen gerekiyor. Ancak yani futbolcularımız ya hepsi bir manada futboldan anlamıyor.
Yani ki böyle bir şeyin olduğunu da varsaymıyorum.
Bizim bunların hepsi profesyonel futbolcu.
Ve yaş ortalamamız da 30'a yakın bir yaş ortalaması. Yani yıllardan beri profesyonel bu insanlar.
İşte ya da bu manada yerleşik savunmalara karşı kilidi açacak hücum planımız yok. Ki yok yani. Şimdi şöyle bir şey olsa asli sorumluyu futbolcu ilan edebiliriz. İşte farklı şeyler deneniyor ve başarısız oluyor. Şimdi böyle olsa yani bunu görsek deriz ki bir set planı çizilmiş fakat sizin durumunuz yeterli değil. Ama böyle bir durum yok. Yani kanada topu götürüp kanattan orta açmak dışında bir planımız yok. Yani burada parantez içinde şunu ifade edeyim. Yani dinleyicilerimiz daha dikkatli gözle izlerlerse bu dediğimi doğrulayacaktır. Artık dünya futbolunda zaten bu orta atayım gol olsun anlayışı kalmadı. Yani ortalardan artık gol aramak peşinde değil takımlar.
Yani birazcık güncel bir tabirle söylersem gegenpress yapıp kanatta kazandıysa o şekilde bir orta açma var. Yoksa sete oturup illa kanada oyunu açıp orta açayım yani orta kafa gol mantığı dediğin gibi yani gayet az durumda şu anda.
Ancak şöyle işte sıfıra inip sert ortalar. Yani tercih edilen şey bu. Bu ekolden uzaklaşırken futbol biz bu ekolde ısrar etmemiz ciddi bir problem. Keza yine şey dedin, hafta içerisinde çalışıyoruz dedin. Ben bu söylemi Mehmet Hoca'dan en az 4 defa duydum maç sonlarında.
Yediğimiz gol anlamında.
Evet, yani yediğimiz golleri aslında hafta içerisinde çalışmıştık diye. Yani bu maç özelinde söylersek Antalyaspor bize ancak iki şekilde gol atabilir dedi. Ya duran top ya da bu şekilde dedi. Çalışmıştık dedi. Şimdi Hocam demek ki çalışmamışsınız yani. Buradan bu çıkıyor. Yani sürekli sürekli bu durumlar. Bunun iki boyutu var. Bir, bunun gözlemcilik tarafı var. Yani tespit noktası var. Evet, Antalyaspor'u bir tespit etmişsiniz demek ki.
Yani iyi bir şekilde analiz edip nasıl gol atabileceğini tespitini gayet iyi yapmışlar.
Ve fakat bunu durduramadınız.
O zaman bunun çalışılmasında ya da önlem alınmasında bir problem var.
Yani dolayısıyla bu buraya çıkar.
Peki eklemek isteyeceğim başka bir şey varsa son olarak ekleyelim. Yavaş yavaş Göztepe maçına doğru geçebiliriz.
Maçtan bağımsız şunu söyleyeyim bu maç özelinde.
Hı hı.
Maçtan sonra Denizli yerel medyasında bazı haberler çıktı. İşte biliyorsun stadyum girişlerinde
üst aramasında
son derece abartılı uygulamalar var. İşte bu uygulamalardan taraftarlar da oldukça şikayetçi. Uzunca bir süredir zaten bu devam eden bir uygulama.
1,5-2 aydır çok sıkı bir şekilde yapılıyor. Yani 3-4 tane aramadan geçip stada girebiliyorsun.
Evet. Ve işte haber manşet olarak neden bu kadar arama olduğunun cevabı şeklinde 2-3 tane böyle fotoğraflar paylaşıldı. İşte fotoğraflarda silah resmi var.
Bıçak resmi
bıçak,
var. Sopa böyle.
Tornavida. Şu, bu
demir
gibisinde.
Şeyler, bir şeyler var.
Yani yerel medyanın bu tavrına gerçekten bir anlam vermek çok zor.
Ya ilk başta şunu söyleyeyim, o görsellerin stadyumunda aramadan çıkmadığının çok net bir şeyi var, göstergesi var. Arka planları çok saçma sapan, yani saman da var, düz bir duvar da var, masa da var. Yani onların tek bir noktada aramada çıkmadığı çok belli.
Zaten fotoğraflar Google'lanırsa daha önce çekilmiş fotoğraflar olduğu da
aynen öyle yani
bariz bir şekilde 4-5
dakikalık bir minik bir araştırmayla o fotoğrafların daha önceden yurt dışındaki ya da amatör müsabakalardaki üst aramalarına çıkan şeyden olduğu çok net şekilde bulunabiliyor.
Denizli yerel medyasının Denizli Spor taraftarına neden bu tavrı aldığı son derece soru işareti. Yani keza burada Denizli yerel medyası olması da aslında önemli değil. Bu bir gazetecilik, muhabirlik, habercilik faaliyeti ve bu mesleklerin etiğine hiçbir şekilde uymayan hareketler. Dolayısıyla bu çok gereksiz ve anlamsız bir hareketti. Bunu kınama ihtiyacı hissettim ben.
Çok doğru bir şey söylemin var burada.
Yani yerel medyaya şunu söyleyebiliriz. İçlerinizden büyük çoğunluğu Denizli Spor taraftarı değil. Bunu biliyoruz. Zaten bunları siz saklamıyorsunuz. Biz sizden Denizli Spor taraftarı olmanızı da beklemiyoruz. Yani böyle bir talebimiz yok sizden.
Ama bir gazetecinin de olması gerektiği objektifte.
Kesinlikle, yani bunu sergileyin. Başka da bir beklentimiz yok dediğimiz gibi.
Yani son olarak bunu da ekleyip Antalya maçıyla maçın değerlendirmesini tamamlayabiliriz. İstersen pazartesi günü oynayacağımız Göztepe maçına doğru geçelim.
Elbette.
Geçişte şöyle bir şey söylemek istiyorum. İki takım da gol yeme, gol atan bir yapıda son haftalarda. Bununla alakalı birkaç tane istatistik söyleyeyim. Sonra sözü sana vereyim. Biz son 4 maçımızda en az 2'şer tane gol yedik. Yani gol yiyen bir yapımız var. Evet. Savunma anlamında bir zaafımız var. Aynı şekilde Göztepe'nin de son 7 maçının 6'sı da 2,5 gol üstü. Yani minimumda 3 gol olacak şekilde olmuş. İki takımda çok gol atan ve gol yiyen yapısı var. Yani maçları gollü geçiyor. Aynı şekilde bizim maçımızda bol gollü olmaya aday. Bu bağlamda gol yollarında zaafı olan ve gol atabilen iki takımın maçı olarak değerlendirsen. Yani biz burada ayrı tutuyorum. Biz gol atmakta zorlanıyoruz. Göztepe'ye birazcık daha golcü yapısı var bize göre. Bu şekilde bir öngörüyle bakarsan nasıl bir ilk söylemlerin olur maçlarla alakalı?
Yani tabii bu istatistik kıymetli. Ancak bizim savunma hattımız bu maçta olduğu gibi değişecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu istatistikten farklı bir sonuç da çıkabilir. Bir de şöyle bir durum var. Yani Mehmet Hoca için tehlike çanları çalmaya başladı.
Tabii ki çok kötü bir performansımız var. Arka arkaya alınan mağlubiyetler.
Yani tırnak içerisinde bunu son şans olarak da görebilir. Böyle bir ihtimal de var.
Dolayısıyla aslında Antalya maçından sonra yaptığı açıklamalarda asla bu şekilde düşünmüyor. Yani ligin daha önümüzde çok maçı olduğunu, ligin uzun bir kulvarı olduğu ve kalan 15 maçta takımın yeterli performansı gösterip ligde kalabileceğini açıkça söyleyebiliyor.
Ya muhakkak ki bu açıdan bakıyordur kendisine. Yani hiçbir teknik direktör de görevime de son versinler gibisinden bir.
Yok yok, yani bunu son maç olarak ya da yani performansını arttırmak anlamında son maç olarak değil de sezon genel olarak bakıyor. Kalan 15 karşılaşmada 5-6 galibiyet alırsak ligde kalabilecek puan barajına ulaşırız mantığıyla düşünüyor kendi kafasındaki. O yüzden senin söylediğin gibi yani tehlike çanları çalıyor, benim için bu son şansım çıkışa geçmek için gibi bir düşüncesi yokmuş gibi geliyor bana.
Tabii o da olabilir. Bir de şöyle, yani Beşiktaş'ta teknik direktörünü buldu. Arkadaş kendisini kendisi yapan değere ulaşamayacaktır bu sezonda. Belki işine dört elle sarılır yani, bilemiyorum. Ama tabii böyle öngörü kısmında golden ziyade ben Göztepe'nin oynadığı oyunu çok beğeniyorum, onu ifade edeyim.
Evet, İlhan Polat geldikten sonra oyun sistemleri üzerinde bir değişikliğe gitti İlhan Hoca. Orta saha merkezindeki iki oyuncusunu ofansif yönleri daha meziyetli olan iki oyuncudan kurmaya başladı. Ve beklerinde daha fazla hücuma katmaya başladı. Yani aynı anda 8 isimle 7 isimle hücumda bir set oyununda oturma gibi bir oyun mantalitesi oluşmaya başladı.
Evet, yani işte Soner ve Castro'dan kuruyor.
Aynen
orta
öyle.
Orta sahasını. Bizim kafamızdaki oyunu oynuyor diyebiliriz.
Aynen öyle yani. Kanatları da hızlı. Bekleri de oyun içine katılıyor. İki orta saha merkezi de ofansif meziyetleri, yani oyun kurma becerisi olan oyuncular.
Yani dolayısıyla hani buradan baktığımızda maçın bol gollü geçme ihtimali şöyle olabilir. İnisiyatif Göztepe'de olduğu müddetçe bu durum ortaya çıkacaktır.
Yani Göztepe meziyetini göstermeye çalışacak. Biz de aynı şekilde.
Biz de o boşlukları değerlendirme noktasında. Yani sadece hani Göztepe çok gol atar ve buradan gider manasında değil de yani.
Bizim de aslında oynamak istediğimiz oyun yani. Geride alan bıraksınlar, hızlı oyuncularımızı defansın arkasına sarkıtalım.
Evet, yani hani bu pencereden bakarsak olaya, Göztepe'nin oynayacağı oyun Mehmet Hoca için biçilmiş kaftan. Ben tarihsel bir istatistik ekleyeyim bu noktada. Süper Lig tarihinde Göztepe'ye karşı hiç mağlup olmadık. Yani buna bir Ege derbisi perspektifinden bakarsak da
bizim için güzel bir istatistik ve önemli bir istatistik.
Artık hocalarımız, oyuncularımız, yöneticilerimiz için ne kadar önemlidir bilmiyorum ama bu istatistiğin de korunması gerekiyor ayrıca. Bunu da ifade etmek lazım.
Burada şunu sormak istiyorum. Göztepe'nin kanattaki oyuncuları şu an en golcü oyuncuları konumunda. Yani Serdar Güler ve Halil Akpınar en golcü oyuncuları konumunda. Bizim daha bir defansif çıkma şeyimiz olabilir mi bu durumda? Yani beklerimiz de bazen hücuma katılıyorlar. Özellikle Zeki çok fazla gidiyor. Yani Lopez çok ters ayaklı olduğu için çok fazla katılamıyordu. Ama muhtemelen bu maçta ya Özgürçek ya da Berdiş, ikisinden birisi oynayacaktır artık diye düşünüyorum. Yani beklerimizi ileriye göndermekten alıkoyabilir miyiz? Yani daha da bir defansif maça çıkma gibi bir senaryo oluşabilir mi sence?
Yani zaten biraz önce konuştuğumuz o Göztepe'nin oyun yapısı durumundan dolayı bir noktada defansif oynayacağız. Ama bekin birisini bu noktada hücumdan keser miyiz? Buna pek ihtimal vermiyorum ben işin aslı. Tabii kimin de çıkacağına göre biraz, yani sahada hangi beklerin olacağına göre de biraz değişecektir bu durum.
Yani Berdiş biraz daha hücumcu. Aslında Özgürçek de öyle. Yani ilk futbola başında sola çıktı. Orta sahanın solunda oynuyordu. O da hücumcu bir bek aslında.
Evet. Yani dolayısıyla ben bir bekimizin hücumda kullanılacağını düşünüyorum. Yani belki işte sol bek daha defansif kalır. Belki
oyunun akışına göre değişebileceğini düşünüyorum.
Evet, evet. Zaten özellikle Zakaryon'un oynadığı maçlarda sırayla bir bekimizin çıkması gibi bir durum var. Sağ bek savunmada kalıyor bir atakta. O noktada sol bekimiz hücuma dahil oluyor. Ya da sol bek kalıp. Tabi burada Hadi Sakon'un olmayışı bizi önemli ölçüde etkileyecek.
Yani geçen bölümde yönetimin şeffaf olmadığıyla alakalı, açıklamadığıyla alakalı şeyler söylemiştik. Aynı durum aslında sakatlıklar için de geçerli.
Elbette, bunu sezon başından beri yaşıyoruz. Yani sadece Hadi Soko durumunda değil. Şimdi Mustafa Yumlu sakatlandı Galatasaray maçında, çıktı.
Yani maçta sakatlanarak çıktı.
Maçta sakatlanarak çıktı. Kulübümüzden işte futbolcumuz Mustafa Yumlu sakatlığı sonrası şu rahatsızlık tespit edilmiştir.
Muhtemel tedavi süresi şu kadardır.
Gibi bir açıklama yapılmadı. Yani aynı şekilde Hadi Sako'nun sakatlığını Antalya Spor maçının esame listesi girildiğinde anladık. Hem 11'de hem yedekte olmayınca demek ki sakat. Herhangi bir açıklama yok. Bilmiyoruz.
Yani aynı durum ilk geldiğinde mesela, ilk sözleşme imzaladığında geçerliydi Hadi Sako için. Sonra sezon devam ederken Sapunaru sakatlandı. Aynı durum onun da içinde geçerliydi.
Hugo Rodoyega da yine aynı durumda oldu. Yani bunların açıklanması lazım. Çok zor şeyler değil. Çok meşakkatli işler değil. Ekstra maliyet gereken durumlar değil bunlar. Bunlar sadece bir yönetim anlayışının tezahürleri. Dolayısıyla bunların olması lazım. Şimdi Hadi Sako var mı yok mu? Mustafa Yumlu var mı yok mu? Bilmiyoruz. Dolayısıyla bunları da parantez içerisinde ifade edelim.
Göztepe ligin ikinci yarısına çok motiveli şekilde girdiler. Ligde kupadan elendiler ama Antalya deplasmanında kazandılar. Daha sonra stat açışlarında Beşiktaş maçında kazandılar. 2'de 2 ile girdiler. Biz de 2 mağlubiyette girdik. Ondan önceki 2 maçımızı da kazanamamıştık. Problemli bir durumdayız. Yani iç sahamızdaki maçta gene kaybettik. Tekrar bir iç saha maçındayız ve evimizde kazanamayan bir yapıdayız. Baktığımız zaman Göztepe'de deplasmanda birazcık da problemli bir yapıda. Bu bağlamda iç saha avantajımızı kullanabilir miyiz sence?
Elbette bir taraftar avantajı var. Yani bu yadsınamaz bir gerçek. Bir baskı kurma durumu. Şimdi maçın saatini düşündüğümüzde pazartesi günü bir iş günü. Dolayısıyla Denizli Spor ortalamasındaki yansıttığımız baskı azalacaktır. Yani olağan bir Denizli Spor taraftar baskısından daha az bir baskı göstereceğiz maçın günü dolayısıyla.
Yani bu maç özelinde düşünecek olursam mesela Göztepe'nin deplasmanda hücumcu yapısını devam ettirip geride boşluklar bıraktığı bir oyun sistemiyle oynadığını düşünürsek, kendi yapımızda düşündüğümde bu yönden, yani bu maç özelinde spesifik olarak bakarsam, bizim için avantaj yaratabilecek iki takımın oyun sistemi var elimizde. Yani biz birazcık daha geride bekleyip ileriye uzun topla kanattaki hızlı oyuncularımızı kaçırmaya çalışıyoruz. Göztepe'de beklerini ileriye gönderip geniş alana yayılıp biraz daha defans çizgisini orta sahaya yakın kurduğu için geride çok boşluk bırakıyor.
Bu maçta benim gördüğüm en önemli avantajımız şu. Göztepe'nin merkez orta sahasının tırnak içerisinde yumuşak kurulması durumu.
Tabii fiziksel bir mücadeleye dönüştüğü zaman oyun.
Evet, yani dolayısıyla bizim de oradaki 6 numaralarımızın, özellikle Murawski'nin birebirlerdeki başarısı bizim lehimize önemli ölçüde avantaj olacaktır. Yani o noktada kaptığımız topları hızlı bir şekilde eğer ileriye taşıyabilirsek istediğimiz oyunu ve puanı elde edebiliriz diye düşünüyorum. Zaten keza Mehmet Hoca'nın da bir plan olarak oyunu temposunu yükseltmeden orada birebir mücadeleye dönüştürmek isteyeceğini düşünüyorum. Yani bir strateji olarak biz maçta tırnak içerisinde kavgaya dönüştüreceğiz.
Yani futbol içerisindeki sert bir mücadele.
Evet, yani kavgadan kastım o.
Burada takım yapısı olarak şunu eklemek istiyorum söylediğini. Göztepe boy ortalaması olarak kısa bir boy ortalamasına sahip. Yani kanattaki oyuncuları hızlı oyuncular ve boyları kısa. Orta sahanın göbeğindeki oyuncular top hakimiyeti yüksek oyuncular ve boy ortalaması çok uzun değil. Bu yönden savunma anlamında hava toplarında zafiyetleri var. Yani duran topta boyu uzun futbolcularımızın Mustafa Yumlu oynarsa eğer ki Rodega, aynı şekilde Sake oynarsa Sake'nin boyu çok fazla uzun. Hadi Sako'nun boy ortalamasının üzerinde Göztepe'nin. Yani bu yönden bakarsam duran topları iyi kullanabilirsek ya da hava toplarını iyi kullanabilirsek Göztepe'ye dediğin gibi fiziki anlamda bir avantaj sağlayabiliriz.
Evet, yani özetle şöyle, maç fizik mücadeleye döndüğü ölçüde bizim lehimize, teknik anlamda farkların oluşacağı bir maç haline geldikçe de Göztepe'nin lehine dönecektir. Yani bizim için en olumlu senaryo dediğimiz gibi maçın mücadele maçına dönmesi olacaktır. Oyun noktasında eklenebilecek şöyle de bir durum var aslında. İlhan Palut'un gelişiyle birlikte bu merkezdeki defansif orta saha tercihini kaldırdı. Bunun yanında bir de ön libero'da da çok sık gördüğümüz Alparslan'ı stopere çekti. O noktada da bir ana plan olarak savunmadan topu kısa pasla çıkarma gibi bir anlayışı var.
Ya burada istatistik olarak söylediğine şunu ekleyebilirim. Çiçi ile Alparslan Öztürk ikisi stoper ikilisi olarak oynuyorlar. Ve ikisinin de pas isabet oranlarına baktığımda %70'in üzerindeler. %80'e yakınlar ikisinin ortalamasında. Hatta Çiçi'nin çok çok üzerinde. Yani Çiçi hatta her 10 pastan 7'sini 8'ini isabetli şekilde ileriye doğru aktarabiliyor. Bu anlamda geriden oyun kurma anlamında iki stoper ikilisi de oyun kurma anlamında çok katkı verebiliyorlar.
Baskıyı sadece ikinci bölgede kazanacağımız top bağlamında uygulamamak lazım. İlerideki hücum baskısını Rodega dahil bir pres uygulamamız gerektiğini düşünüyorum ben.
Peki burada şunu sorabilirim sana. Daha önceki bölümlerimizde de sormuştum aslında. Estupinian'ın da bir oynama ihtimali doğar mı sence? Yani burada hoca bir değişikliğe gidip 4-4-2 şeklinde ya da 4-4-1-1 şeklinde dizilip Estupinian'ı da Rodega'nın yerine koyup defanslarına, stoperlere bir baskı şeklinde bir oyun stili düşünebilir mi sence?
Yani taraftardan Oscar'ın oynaması yönünde de oldukça aslında bir baskı var. Ama 4-4-2 açısından bakarsam Alanya maçındaki kötü tecrübemiz dolayısıyla ben kısa vadede tekrar 4-4-2'ye geleceğini düşünmüyorum.
Ama bu maç özelinde birazcık daha sanki buna ihtiyaç varmış gibi, yani verdiğimiz istatistiklerde buna uygunmuş gibi görünüyor aslında.
Yani denenebilir tabii tekrar ama hani uygular mı emin değilim. Bir ikincisi Oscar'ın yaratacağı tabii bir de savunma zafiyeti olur.
Ya tabii ki aslında birazcık da o da çalışkan forvet görevinde birazcık daha geriye gelen, orta sahayı beşleyip biz hücuma çıktığımızda ileriyi ikileyen şeklinde bir rolde olabilir. Yani benim demek istediğim o tarzda bir.
Evet. Ama hani hoca kullanmaz diye tahmin ediyorum.
Ya Mehmet Hoca'nın bu şekilde bir inisiyatifi olmalı diye düşünüyorsun. Peki eklemek isteyeceğin başka bir şeyler varsa?
Yani şunu dileyelim, artık iyi oyunla iyi bir şekilde kazandığımız bir maç izleyelim kendi sahamızda diye umut ediyorum.
Tabii ki uzun zamandır biz de iç sahada böyle keyifli bir galibiyet almayalı çok uzun zaman oldu aslında. Hatta galibiyet almaya da çok uzun zaman oldu, lig özelinde konuşuyorum. Umut edelim ki 5. bölümümüzde galibiyet aldığımız bir Göztepe mücadelesini rahatça değerlendiriyor olalım. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Denizspor'la kalın, sağlıcakla kalın.
Hoşçakalın.